Merhabalar. Şunu hiç düşündünüz mü? Gündelik hayatımızın bir parçası olan hani eczacı dolabımızda duran basit bir ilaç.
Aspirin mesela.
Aynen, aspirin. İşte bu ilacın kolon kanseri gibi ciddi bir hastalıkla mücadelede kilit bir rol oynayabileceği.
Evet, bugün tam da bu konuya odaklanan çok ilginç bir çalışmayı konuşacağız sizinle. İsveç'ten geliyor.
Evet, Karolinska Enstitüsü öncülüğünde yapılmış ve bayağı ses getiren bir araştırma.
Hem de The New England Journal of Medicine gibi çok prestijli bir dergide yayınlandı. Yani ciddiye alınan bir çalışma.
Kesinlikle. Konusu da aspirinin ameliyat sonrası kolon kanserinin geri dönme riskini nasıl etkilediği.
Özellikle de belirli bir genetik profile sahip hastalar için bulguları çok çarpıcı.
Peki neden bu kadar önemli bu çalışma? Yani daha önceki çalışmalardan farkı ne?
Şöyle, bu bir gözlemsel çalışma değil sadece. Hani altın standart dediğimiz türden randomize kontrollü bir klinik deney.
Anladım. Yani neden sonuç ilişkisini daha net kurabiliyorlar?
Aynen öyle. Önceki ipuçlarının ötesine geçip daha sağlam bir kanıt sunuyor diyebiliriz.
O zaman gelin bu çalışmayı biraz daha deşelim. Neden bu kadar ses getirdi? Tam olarak kimleri ilgilendiriyor ve aspirin nasıl bir etki gösteriyor olabilir?
Hemen en çarpıcı sonucuyla başlayalım isterseniz.
Lütfen.
Tümörlerinde belirli bir genetik özellik, yani PIK3 gen mutasyonu olan hastalarda,
PIK3.
evet, PIK3, işte bu mutasyonu taşıyanlarda aspirin kullanımı hastalığın tekrarlama riskini sıkı durun tam %55 oranında azaltmış görünüyor.
%55. Bu inanılmaz bir rakam gerçekten.
Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir oran.
Peki bu PIK3 gen mutasyonu nedir tam olarak? Neden bu kadar önemli ve kimlerde görülüyor?
Şöyle anlatayım. PI3 geni hücrelerimizin normal büyümesi ve bölünmesi için önemli sinyalleri ileten bir yolda görevli.
Hücrenin içindeki bir iletişim hattı gibi yani.
Aynen. Bu gende bir mutasyon, yani bir bozulma olduğunda hücreler kontrolden çıkıp durmadan çoğalmaya başlayabiliyor.
Kanserleşme dediğimiz süreç başlıyor.
İşte bu da kanserin temel mekanizmalarından biri. Ve bu özel mutasyon kolon kanseri hastalarının hiç de azımsanmayacak bir kısmında, yaklaşık %40'ında görülüyor.
%40, yani her 10 kolon kanseri hastasının 4'ünde bu durum var. Oldukça yaygın.
Evet, oldukça yaygın.
Peki bu sonuca ulaşan Alaska çalışmasının biraz daha detayına girelim mi? Nasıl bir yöntem izlendi?
Tabii, Alaska kendi alanında bir ilk sayılır, çok kapsamlı bir randomize klinik çalışma. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya.
İskandinav ülkeleri ağırlıklı.
Evet, oradan 3500'den fazla kolon kanseri hastası katılmış. Bu hastalardan da tümörlerinde az önce bahsettiğimiz PIK3 mutasyonu olanlar seçiliyor.
Hı.
Sonra bu hastalar tamamen rastgele iki gruba ayrılıyor. Bir gruba 3 yıl boyunca her gün 160 miligram aspirin veriliyor.
160 miligram. Standart dozlardan biraz farklı mı bu?
Evet, düşük doz sayılır ama koruyucu etkiler için sıkça araştırılan bir doz. Diğer gruba da plasebo veriliyor. Yani görünüşte aynı ama içinde etken madde olmayan hap.
Anladım. Kontrol grubu yani. Bu randomize tasarımda sonuçların güvenilirliğini arttırıyor tabii.
Kesinlikle yanlılığı en aza indiriyor.
Ve sonuçlar net bir şekilde aspirin alan grup lehine çıkıyor. O %55'lik fark buradan geliyor. Peki işin biyolojisi ne? Yani aspirin bunu nasıl başarıyor? Hangi mekanizmalar devrede?
Birincisi aspirinin hepimizin bildiği güçlü antiinflamatuar etkisi, yani iltihap gidirici özelliği.
Evet, kronik iltihabın kanserle ilişkisi biliniyor.
Aynen. İkincisi kan pulcukları dediğimiz trombositlerin aktivitesini azaltıyor. Trombositler normalde kanamayı durdurur ama tümörün büyümesine ve yayılmasına da yardım edebiliyorlar.
İlginç bir bağlantı.
Üçüncüsü de doğrudan tümör hücrelerinin büyümesini baskılayıcı etkileri olabileceğine dair kanıtlar var. Yani aspirin sanki birden fazla cephede savaşıyor gibi.
Yani hem ortamı yani iltihabı düzeltiyor, hem tümörün yardımcılarını, trombositleri frenliyor, hem de belki doğrudan tümöre etki ediyor.
Aynen öyle. Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Anna Martling de bunu vurguluyor. Bu farklı etkiler bir araya gelince kanserin gelişimi için elverişsiz bir ortam oluşuyor diyor.
Bu durum son zamanlarda sıkça duyduğumuz hassas tıp veya kişiye özel tıp için de harika bir örnek değil mi?
Kesinlikle öyle. Hassas tıp ne demek? Tedavi hastanın bireysel özelliklerine, mesela genetik yapısına göre uyarlamak demek.
Burada da basit bir genetik teste bakarak kimin aspirinden fayda göreceğini öngörebiliyoruz potansiyel olarak.
Tam olarak bu. Belirli bir genetik işarete, yani PIK3 mutasyonuna sahip hastalarda bildiğimiz sıradan bir ilacın bu kadar hedefe yönelik çalışabilmesi müthiş bir şey.
Hem kişiye özel tedavilerin geleceği açısından hem de maliyet etkinlik açısından düşündüğümüzde...
Yani kesinlikle ezber bozan bir durum. Ve işin belki de en umut verici yanı da bu zaten. Aspirinin ne kadar kolay ulaşılabilir ve ucuz bir ilaç olduğu.
Evet ya, milyon dolarlık yeni kanser ilaçlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz.
Aynen. Profesör Mark Link de buna dikkat çekiyor. Düşünsenize, dünya genelinde özellikle sağlık kaynaklarının daha kısıtlı olduğu bölgelerde,
evet,
bu bulgular tedavi kılavuzlarını değiştirebilir, çok düşük bir maliyetle belirli bir hasta grubunda kanserin geri dönme riskini yarıdan fazla azaltmak demek bu.
İnanılmaz bir potansiyel gerçekten. Kısacası toparlarsak bu önemli çalışma bize şunu söylüyor. Bildiğimiz ucuz, yaygın bir ilaç olan aspirin...
Eğer tümörünüzde o spesifik PIK3 gen mutasyonu varsa...
Evet, eğer o mutasyon varsa kolon kanserinin ameliyat sonrası tekrarlama riskini ciddi oranda azaltabilir. Ve bu artık sadece bir gözlem değil, bilimsel olarak kanıtlanmış bir potansiyel.
Aynen öyle. Ve bu sonuçlar bize iki önemli mesaj veriyor bence. Birincisi, kanser tedavisinde kişiye özel, yani hassas tıp yaklaşımının ne kadar değerli olduğu.
Hı hı.
İkincisi de elimizdeki mevcut, hatta bazen unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz ilaçların bile doğru hasta grubunda ne kadar etkili olabileceği. İlaçları yeniden konumlandırmak diyoruz yani.
Evet, evet. Başka amaçlarla kullanılan bir ilacın yeni bir faydasının bulunması.
İşte bu da onun çarpıcı bir örneği.
Gerçekten üzerinde düşünmeye değer.
Ve bu bizi şu soruya getiriyor ister istemez. Acaba bu sadece buzdağının görünen kısmı mı?
Hmm.
Yani gündelik hayatta kullandığımız, belki farkında bile olmadığımız başka basit ve erişilebilir ilaçlarında, kim bilir belki vitaminlerin, başka takviyelerin,
evet,
belirli genetik yatkınlıklara sahip kişilerde henüz bilmediğimiz benzer koruyucu veya tedavi edici etkileri olabilir mi? Bu bence gelecekteki araştırmalar için çok heyecan verici bir kapı aralıyor.
Kesinlikle üzerine kafa yormaya değer bir soruyla bitirmiş olduk.